Beşinci ayrım, sayfa 40. Savaş gelinleri, Helen Bryant. Delphi Mama Labas'tan döndüğünde Celeste'in verandası vedalaşıp giden misafirlerle doluydu. Kaldırımda sıralanan araçlar arasında Fontaine'in şoförü sabırsızlıkla arabayı çalıştırıyordu. Bayan Evangeline, anneniz eve gitme zamanının geldiğini ve hazır olmanız gerektiğini söylüyor. Delphi olsun ya da olmasın, gerekirse Delphi'yi arkanızda bırakıp eve gelmeniz gerek. Anneniz balo hakkında yeterince endişeli zaten. Sadece bir dakika daha. Evangeline, Delphi'nin hizmetçilerin odasına girdiğini görmüştü. Celeste teyze, kırtasiye malzemelerinizden birkaçını ödünç alabilir miyim? Evangeline, Lauren'a kısa bir not yazdı ve hızlı bir şekilde Delphi ile konuştu. Onun yardımı olmadan da giyinebilirdi. Hizmetçinin elinde not ve endişeli bir ifadeyle dışarı sıvışmasını izledi. Çok ağır yağmur yağmıştı ama saat 7'de hava açılmıştı. Alacakaranlıkta fenerler yakıldı ve havai fişekler karanlık gökyüzünde parıldamaya başladı. Şenlik gruplarına ait renkli geçit töreni arabaları sıralanmıştı. Kentin en güzel ve seçkin kızları uzun etekli kıyafetlerini toplarken saten ayakkabılarla derme çatma tahta basamaklardan konvoya tırmanıp çiçeklerle bezeli tahtlarına kurulmaya başlamışlardı. Yolundan sapan bir havai fişek geçit töreninin önünde parlayınca çığlık attılar. Sonra saçlarını düzeltip kıyafetlerini kabarttılar. Daha cesur kızlar küçük gece çantalarından yasaklı makyaj malzemelerini çıkardılar. Boyanmalarına, evde ebeveynleri ve okulda rahibeleri tarafından kesinlikle izin verilmiyordu. Kaçamak yaparmış gibi ruj ve pudralarını sürdüler. Hepsi oturup yerlerine yerleştikten sonra babalarının ekipleri onlara kalabalıklara atmaları için buketlerini, bonbonlarını, boncuklarını ve yaldızlı İspanyol altın paralarını verdi. Evangeline Fontaine'in balosu büyük perhizden önceki son partiydi ve muhteşem olacaktı. Kızlar heyecanlı bir telaş içindeydiler. Evangeline'in babasının New York'tan ünlü bir dans orkestrası ve buzla kaplı yüzlerce canlı ıstakoz, Domenico'dan bir şef ve bir sera dolusu orkidelerle dolu tren vagonu kiraladığını tısıldaşıyorlardı. Geçit töreni arabalarının hareket etmesini beklerken kızlar akşam çantalarından püsküllü dans kartları çıkarıp kimin kiminle dans ettiğini görmek için karşılaştırdılar. Kıkırdamalar ve çığlıklar arasında ne dedi, sana sevimli davrandığını biliyordum ve ama her zaman ayağıma basıyor diye sızlanıyorlardı. Kızlar hiçbir şey söylemeyen ve hiç de mutlu görünmeyen Evangeline kaçamak bakışlar atıyordu. Diğer kızlar konuşmayı bırakıp bayan burnu büyüğün derdinin ne olabileceği konusunda fısıldaşmaya başladılar. Paris'te bir modacıdan ısmarlanmış dore kumaştan fenerin ışığında parlayan küçük mor ve yeşil kristallerle süslü bir yetişkin elbisesi giyiyordu. Elbisenin dekoltesi bile vardı. Kızlar bu denli cüretkar bir kıyafetle evden nasıl çıkabildiğini merak etti. ''Bak şuna sen'' dedi birisi sinsice. Evangeline'in pudra ve ruja ihtiyacı yoktu. Yanakları mükemmel, kremsi cildini vurgulayacak kadar kırmızıydı ve koyu gözleri fener ışığında parlıyordu. Diğer kızlar onunla kıyaslandığında kendilerini gölgede kalmış ve donuk hissetmişti. Herkes Fontaine'lerin Fransa'da bir servet kaybettiğini ve Evangeline'in babasının sürekli kumar oynadığını bildikleri halde kızın nasıl en güzel elbiseyi giyip en büyük baloyu düzenlemeyi başardığını merak etti. Bunun da ötesinde söylentilere göre Maurice Fitzroy ile nişanlanmak üzereydi ve aralarında evlenecek ilk kız olacaktı. Evangeline her zaman ilk olurdu. ''Belki de onu balayı için Paris'e götürür'' dedi kızlardan biri bir iç çekişle. ''Giderlerse orada kalması gerekir'' dedi başka bir kız. ''Kimse beni Belle Triste'de Maurice Fitzroy ve timsahlarla baş başa kalmaya zorlayamaz.'' Morris'in 200 yıllık çiftliği Belle Triste, adını geçidi koruyan matem peçeli kadına benzeyen ve gövdesi yosun bağlamış bir bataklık meşesinden alıyordu. Uzun zaman önce yaşlı bir Fitzroy düelloda ölmüştü ve genç Fitzroy dulu bir daha yüzünü halka hiç göstermemiş, eşinin ölümünden itibaren yüzüne bir peçe takmıştı. Bir kasvet havası ya da ona benzer bir şey orada asılı kalmıştı. ''Şşşt! Neyse ben yapmazdım diye devam etti. Zengin olabilirler ama herkes Fitzroy'larda bir sorun olduğunu biliyor. Hastalanıyorlar veya kafadan kontak oluyorlar. Bazıları lanet olduğunu söylüyor. Monis'in babası mesela hiç kimse onu görmüyordu. Çünkü bir hemşireyle mahzene kilitlenmemiş miydi? Ya nehrin orada dolaşan teyzesi bir gün gözden kayboldu ve asla geri dönmedi. Bebekken bir kölenin onu kafa üstü düşürdüğünü söylüyorlar. İntikammış. Daha önce o kölenin ayak parmaklarını kesmişler. Annem tuhaf olduklarını kabul ediyor ama bunun sürekli kuzenler arası evlilikten kaynaklandığını söyledi. Çünkü başka kimseyi kendilerine yakıştırmıyorlar. Sus, duyacak. Daha kısık sesle ve Morris'in bazen çılgına döndüğünü söylüyorlar. Hatta bakışları sabitleniyor ve öyle kabalaşıyormuş ki tarlada çalışanlardan ikisini öfke nöbeti sırasında kendi elleriyle öldürmüş. Muhtemelen hak etmişlerdir. Babam siyahilerin elleri çizginin dışına çıkarsa birisinin onlara kimin patron olduğunu öğretmesi gerektiğini söylüyor. Evangeline başının üzerinde bir havai fişek patladığında koltuğuna tutundu. Bando Azizler yürürken şarkısını çalmaya başladı. Geçit arabaları kızlara çığlık attıran bir hızla ilerlemeye başladı. Geçit alayı maskeli kalabalığın üzerinde sallanırken Evangeline dalgalar halinde gelen bulantıyla mücadele ediyordu. Babasının annesine ısmarlaması için ısrar ettiği elbisesinin korsesi oldukça dardı ve Paris'ten modacının getirdiği korse tekrar tekrar ayarlanmak zorunda kalmıştı. Modacı doğru ölçü aldığını iddia ediyordu. Ama Evangeline elbisenin dar geldiğinden ve nefes alamadığından şikayet etmişti ve bu gece her şey çok kokuyordu. Dans eden sıcak vücutların kokusu, az önceki yağmur fırtınasında ıslanmış yaseminler, havai fişeklerden gelen barut kokusu, at gübresi, lağım, rıhtım ve po'boy sandviçlerindeki istiridyelerin kızartıldığı yağ kazanlarından yükselen yağlı bulutlar. ''Po'boy sandviçleri sıcakken alın, geçit töreni başlamadan alın.'' Alayın etrafında kafalar yükseldi. Maskeli ve maskesiz yüzlerin uğursuz kalabalığı göründü. Evangeline bu yıl ne kadar çok Loup Garou maskesi takıldığını düşündü. Ne zaman gözlerini kalabalığa çevirse Loup Garou yüzlerine rastlıyordu. Bataklıkta yaşayan kurt adam Loup Garou'nun insan gözleri fenerlerin ışığını yansıtıyordu. Birileri biliyor. Birkaç adım ötede taze bir skandalın fısıltıları duyuluyordu. Kızlardan birinin evlenmemiş kuzeni hamile kalmıştı. Müziğe ara verildiği an Evangeline, ailesi bir kağıt, yargıç seni imzalamış, resmi olarak kız deli ve kaçık, kilit altında tutulmuş ve bebek alınmış, reddedilmiş, asla geri dönmemiş sözlerini yakaladı. Ağlamış ve evde kalmak için yalvarmış olsa da kız bir arabaya bindirilmiş ve uzaklaştırılmıştı. Muhtemelen herkesin bildiği manastırlardan birine uzak bir köyde İrlandalı katı rahibelerin yönettiği, tesbihlerin yanına deri kayışların asıldığı manastırlardan birine gönderilmişti. Hepsi bu da değil. Aşçının neler duyduğuna inanamazsın. Laurent Baptiste dediklerine göre beyaz bir kızla yatmış. Hem de odasında. Hayır, bu doğru olamaz. Kimmiş o? Kim olduğunu görmüşler mi? Kıs kıs gülüyorlardı. İşte bu gerçekten çılgınca, o bir siyahi. Hangi yozlaşmış beyaz kız böyle bir? Kızlar kalabalığa boncuklar atıp neşeli neşeli el sallarken dedikodu yapmaya devam ediyorlardı. Birileri biliyordu. Kalabalıkta Richard Fairfax'ı bulmak kolaydı. Yumuşak gece havasından, tören alayından, bandodan, heyecanlı kalabalıktan ya da yürüyüşe katılmadan önce Delphi'nin ona verdiği sert nane liköründen sarhoş olmuş gibiydi. Richard... Evangeline ona bağırıyordu. Döner dönmez ona gülümsedi ve el sallayıp bir avuç boncuk fırlattı. Richard bir tanesini yakaladı, öptü ve ona bir baş selamı verdi. ''Dansımızı unutma'' dedi adam. ''Pekala'' dedi Evangeline'in sağındaki kız tatsızca. ''Başka bir hayranım var. Bu İngiliz subayı kesinlikle iyi görünüyor. Morris kıskanmıyor mu?'' ''Ah bilirsin işte'' dedi Evangeline, genellikle sıkılmış görünen bakışının yerini çabucak gülümsemesi almıştı. ''Nazik olmam gerek, Charles amca ile beraber kalıyor. Onu Mardi Gras'a davet etmiştim. Balonda bir erkek daha olsun diye, yakında buradan ayrılıyor.'' geçit töreninin bitmesi için dua ediyordu. Evangeline tuhaf görünüyor, midesi bulanıyormuş gibi. Fontaine'lerin evinde müzik grubuna akşam yemeği servisine dek çalmaya devam etmeleri söylenmişti. Dans eden ve flörtleşen kalabalığın arasında Morris pusuya yatmış gibiydi. İnsanlar çok fazla içtiğini ve içine kapandığını fark ediyordu. Birkaç kişi de Evangeline'in nereye gittiğini sormuştu. İngiliz misafirle defalarca dans etmiş, ardından gözden kaybolmuştu. Şimdi herkes onu arıyordu. Annesi ise bir grup yaşlı kadının kendi nişanlarından ve zamane kızlarından bahsettiği bir sohbet grubundan çıkmaya çalışıyordu. ''Bu heyecan verici'' dedi Solange Fontaine, Morris'e yatıştırıcı bir şekilde omzunun üstünden kızını arıyordu. Morris'i kadınlar çemberine çekerek kaçabilirdi. ''Bir kız her gün nişanlanmaz.'' Ancak Evangeline'in makyajını tazelemek için çok uzun zaman harcadığını düşünüyordu. Morris'in gözleri kısıl, affedersiniz dedi. Hizmetçim bana kapıdan işaret ediyor. Böldüğüm için kusura bakmayın hanımefendi. Sizin evinizde beni rahatsız ettiğine göre önemli bir konu olmalı. Morris çekildi ve Solange'i yaşlı kadınlarla baş başa bıraktı. Evangeline kendi banyosunda elbisesini düzeltti ve soğuk bir bezi alnına bastırdı. Richard'ı bir misafir odasında uyuşmuş bir şekilde mutlu bırakmıştı. Partiye yeniden katılmayacağına ve onu kapıda bekleyeceğine söz verdirmişti. Karışım işe yaramıştı, hayatının kontrolden çıktığını hissediyordu. Siyahi bir bebeği olacaktı ve az önce bir başka adamı baştan çıkarmıştı. Pervasız planının geri kalanı işe yaramazsa ya cehenneme ya da İrlanda manastırına gidecekti. Şimdi birkaç dakikalığına bahçeye sıvışması gerekiyordu. Laura'na gönderdiği notta onunla orada buluşmasını söylemişti. Fransa'ya gideceğini bildiğini ve ona katılmanın bir yolunu bulduğunu söyleyecekti. Sonra baloya dönmesi ve nişanlandığını duyurup hengameyle uğraşması gerekiyordu. Grup uzakta çalmaya devam ediyordu ama her an yemek servisi için duracaktı. Ondan sonra da ailesi onu aramaya başlayacaktı. Evangeline kapısını açtı ve aşağı baktı. Kimse yoktu. Boncuklu eteğini topladı ve arka merdivenlerden bodrum katına indi. Bahçe kapısının kulpunu eliyle çevirdi, kapıyı açtı ve Laura'nın adını fısıldadı. Cevap yoktu. Evin gölgesine geçti ve bahçenin sonunda bir şeyler duyabileceği karanlığa çekildi. Yosunlarla çevrili bataklık meşesinin altında kıpırdayan figürler vardı. Bembeyaz bir gömlek karanlıkta parıldıyordu. Dans durduğu anda kapıların ardındaki konuşmaların ötesinde bir kamçı sesi ve acı içinde bir çığlık duydu. Bodrum katında acele ayak sesleri duyabiliyordu ve kapı açılmıştı. Andre'nin nefes nefese kalmış sesi duyuldu. ''Acele et Philip, kim bilir neden ama Morris yine delirmiş.'' Ve kiralık adamlarını birisini kamçılamak için getirmiş. Tam da bu geceyi buldu diye mırıldandı film. Neden bu lanet olası? Kız erkek kardeşlerini gördü. Balo kıyafetleri içinde evden karanlığa koşturuyorlardı. Ve içgüdüsel olarak ne olduğunu anlamıştı. Hareket etmesi gerekiyordu yoksa çok geç olurdu. Karanlıkta Evangeline tekrar bodruma indi. Bahçıvanın köstebek ve yılan öldürmek için kullandığı eski av tüfeğini hatırladı. Titreyen elleriyle silahı doldurmak için mermi kutusuna uzandı. Dışarıda biri bağırıyor ve yalvarıyordu, sonra bir kamçı sesi ve bir başka acı çığlığı. Onu engelleyen elbisenin içinde çimlerin üzerine basarak olabildiğince hızlı koşuyordu. Evangeline ağaçtan sallanan yosun perdesini aralarken telaşlı adamlar onu fark etmedi. Kanlar içindeki bir şey yerde uzanıyordu. Hayır, bu bir insandı. Garip bir pozisyonda bükülmüş ve açıkça ağır yaralanmıştı. Loran, Morris çılgın gibiydi. Kuzenine yardım etmek için eğilen Philip'in omuzuna da kırbaçla vurmuştu. Philip'in balo ceketi kamçı darbesi yüzünden parçalara bölünmüştü ve Philip düşmüştü. Andre kollarını arkasına sabitleyen iki kaba görünümlü adamdan kurtulmaya çalışıyordu. ''Sen çıldırdın mı? Neden Loran'a saldırıyorsun? Evangeline'le flört eden adam şu İngiliz'di.'' ''İşte notu'' diye hırıldadı Morris, yüzü öfkeden kasılmıştı. ''Gözlemcim haftalardır onları izliyor, notu öğleden sonra Laura'nın masasında buldu. Gerçekten dikkatsizce bir davranış. Beltriste de Fitzroy'lar çizgiyi aşan köleleri kırbaçla hizaya getirir. Ona bir ders vereceğim, onu paramparça edeceğim. Sonra orospu kardeşinin gözleri önünde bahçede sallandıracağım. Bir bıçak parladı. Andre'nin öğrettiği gibi ağır av tüfeğini omzuna dayayan Evangeli'nin yosun perdesinin ardında olduğunu kimse görmedi. Kız namluyu Morris'in gömleğinin beyaz genişliğine hizaladı ve tetiği çekti. Eski av tüfeği yukarı doğru şiddetle patladı. Evangeli'nin yüzüne geri tepti ve omzunu morarttı. Burnu patlamış, sıcak ve nemli bir şey ağzına dolmuş gibi hissetmişti. Acıyla kör olmuş halde tekrar ateş etti. Morris şimdi yerdeydi ve korkunç bir ses çıkarıyordu. Birisi silahı ondan uzaklaştırdı. Birden uşak Solomon belirmişti, silah alan oydu. İki kaba görünümlü adam gitmişti. Evangeline, Andre'yi Lauren'a doğru eğilirken gördü. Philip de kanayan elinin üzerine bir mendil sarıyordu. Arkada insanlar bahçeye bakan ışıklı pencerelerde toplandılar.
''Orada neler oluyor? Hepiniz iyi misiniz?''
''İnsanları uzak tutmamız lazım. O lanet gruba çalmaya devam etmelerini söyleyin.'' diye emretti Philip. ''Solomon, Bay Fitzroy konusunda bana yardım etmen gerekecek. Kötü yaralandı.'' Hiç kimse Evangeline eğilip yerden bir kağıt parçası aldığını görmedi. Solomon kaşını sildi, ağacın altından çekildi ve ''Hepiniz içeri girebilirsiniz hanımlar beyler.'' dedi. ''Çocuklara binlerce kez Bayan Fontaine'in bahçesinde havai fişekle oynamamalarını söylemiştim.'' ''Öyle hepsini birden yakarsan birini patlatırsın.'' dedi çocuklar. ''Sakin olun millet, her Mardi Gras'ta olduğu gibi çocuklar çok heyecanlanmış.'' ''Havai fişeklerin geri kalanını toplamamız lazım, başka biri yaralanmadan önce.'' Grup çalmaya başlayınca insanların çoğu pencerelerden uzaklaştı. Birkaç misafir hala merakla terasta gezinirken bahçeye bakınıyordu. ''Morris tam bir kahraman.'' dedi Andre soğukkanlılıkla. ''Çocukları havai fişeklerin patlamasıyla yaralanmaktan korudu.''
''Çocuklar ve havai fişekler, yemin ederim zencilerin maymunlar kadar aklı yok.''
''Andre oradaki Evangeline mi? Karanlıkta güzel elbisesini görebiliyoruz. Ne yapıyor orada? Ona annesinin onu aradığını söyle.''
''Söyleriz.''
Philip emirler verirken zorla nefes alıp veriyordu. ''Laura'nın yaralarını sarmak için elinizden geleni yapın ve onu iskeleye indirin. Bu gece Marsilya'ya giden bir gemi var, ona bindirin. Kötü durumda, bilinçsiz ama şükürler olsun ki Morris bıçağı kullanmadan önce geldik. Evangeline ve not hakkında söylenenler de neydi?''
''Andre bilmiyorum. Fitzroy çılgınlığının her an patlak verebileceğini düşünmüşümdür hep.'' dedi. ''Deli gibi kan kaybediyor.''
Yukarı baktı ve kız kardeşini elbisesi yırtılmış, gözlerinde deli bakışlarla ve burnundan kanlar fışkırırken gördü. ''Burada ne halt ediyorsun Evangeline? Ne yaptın? Ah tanrım!'' Solomon'a döndü. ''Birileri onu görmeden ve başka bir skandala neden olmadan önce yukarı çıkar. Annem kriz geçirecek.'' Birisi Evangeline'i arka merdivenlere sürükledi. Delphine'in sesi, ''Bayan Evangeline, anneniz sizi görmeden önce yüzünüze bir şeyler söyledim. O da gelmek üzeredir. Andre onunla konuşup olanları açıklıyor. O açıklarken bizim de sizi o elbiseden kurtarıp temizlememiz için vaktimiz kalır.'' Delphine hızlı çalışıyordu. Mücevherleri çıkarıyor, çorabı sıyırıyor, çamurlu saten terlikleri çıkarıp kanla kaplı giysilerini çarşafa sarıp atmak için acele ediyordu. Evangeline arkadaki kapıyı kilitledi, dolabını açtı, binicilik çizmelerini, eski pantolonunu ve büyük annesinde balık tutmaya giderken giydiği, dirseğinde delikler bulunan koyu renkli yünlü kazağını bulana dek fiyonklarını, balo ve çay elbiseleriyle dans terliklerini bir kenara itti. Delphi geri dönmüştü, kilitli kapıya vuruyordu.
''Girmeme izin verin.''
''O iyi mi?''
''Kim iyi mi?''
''Lauren.''
''Onu hızla götürdüler. Bu gece Fransa'ya gidiyor. Hayatta ama vahim durumda. Kaburgaları kırık, burnu kırık. Çok kanıyordu ama yaşayacak gibi. Bay Morris ile şimdi doktor ilgileniyor. Kollarını veya bacaklarını hareket ettiremiyor. Bay Andre ona ilaç verdi. Her yer viski kokuncaya dek tüm sirayları boşalttı. Havai fişeklerle uğraşmadan önce oldukça içmiş gibi görünsün diye. Babanız yemek odasında çökmüş durumda. Anneniz de kardeşleriniz ve babanız arasında mekik dokuyor. Aman tanrım, Bayan Evangeline, sizin plan işe yaramayacak. İçine şeytan girmiş.''
''Şeytanı aldırma, işe yaramak zorunda. Çocuklara söyle, annemi biraz daha oyalasınlar, kaçmam lazım.''
''Bayan Evangeline, İngiliz erkeğin mavi gözleri ve sarı saçları var. O bebek doğunca nereden geldiğini anlarlar. İnsanlar tavuklar gibi çılgınca koşuşturuyor ve aileniz sizi görmeye gelecek. Evden çıkamazsınız, işe yaramaz.'' Sus dedim. Bir dakika düşünmem gerek. Bana biraz daha buz getir. Sadece herkesi uzak tut.
Evangeline pantolonunu binicilik çizmelerine soktu, saçlarını bağlamak için koyu ipek bir eşarp kaptı ve yatak odasının ışıklarını kapayıp pencereyi açtı. Andre ve o çocukken veranda çatısından kendi odasına girip çıkardı ama bu gece yer çok uzak görünüyordu. Başı dönmüştü, burnu fena şişmişti, nefes almakta zorlanıyordu ve köprücük kemiğinin kırıldığından emindi. Nasıl dayanacaktı? Dişlerini sıktı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 48.